Bir Genç Kızın Gizli Defteri, İpek Ongun, Altın Kitaplar 12. Basım, Şubat 1999, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Mayıs 2007, okuyan Meltem Bol. Ön Söz. Neden yazarız? Daha doğrusu neden anı defteri tutarız? Bu soruyu ilk gençlik yıllarında anı defteri tutan genç ve artık pek de genç olmayan kişilere sormadan önce bir de kendime sorayım dedim. Bakıyorum ilk defterimi hazırlık sınıfında tutmaya başlamışım. Yatılıydım ve yatılı olmaktan nefret ediyordum. Çekingen ve içe dönük bir çocuktum. O güzeller güzeli okulum, Arnavutköy Kız Koleji, şimdiki adıyla Robert Lisesi, hiç mi hiç gözümde yoktu. Çünkü annemi, odamı, evimi deliler gibi özlüyordum. Her şey yeniydi, her şey değişikti ve bir tek arkadaşım yoktu. Daha bundan beter bir durum olabilir miydi? İşte bu koşullar altında anı defteri tutmaya başlamışım. Anı defterim benim arkadaşım olmuştu. Büyük büyük hüzün, sıkıntı, kuşku, sıra dağlarının arasına serpiştirilmiş küçük mutluluklarımı da yazmışım ama hele de ilk yıllar hep acı acı yakınmalarla dolu defterim. Yıllar geçtikçe okul ve dersler umacı olmaktan çıkmaya başlamış, kurulan dostluklarla öğrencilik eğlenceli ve zevkli olmaya başlamıştı. Hele de lise son sınıflardayken. O yıllar boğazı sıkı dostuma ihanet ettiğim yıllardır diyebilirim. Günler o denli arkadaşlarımla doluydu ki anı defterim bir kenarda öylece duruyordu. Derken yeni sorunlar, yeni yaşam biçimleri, evlilik ve çocuklar dönemi başladı. Ve ben eski dostuma yeniden döndüm. Danışmak, paylaşmak, düşünmek için. Yazarken sanki yüksek sesle düşünüyordum. Şimdilerde ise yine anı defteri tutuyorum. Ama bu kez dertleşmenin yanı sıra yaşamındaki güzel olayların, yaşanan anların ne kadar değerli olduğunun farkına vardığım için. Bu güzel ve mutlu anıları içinde binbir rengin yanıp söndüğü minik kristalleri toparlamışçasına ipe dizerek bir gerdanlık oluşturuyorum sanki. İlk kitabımın basılışı, kızlarımın mezuniyet törenleri, bir anneler günü, deniz kenarında sakin bir hafta sonu, güzel bir piyes, okuduğum etkileyici bir kitap. Bunların her birini yitirmemek kaygısıyla ipime diziyorum ve saklıyorum. Şöyle geriye bakınca anı defterimin benim için zor yıllarda anlayışlı, ağzı sıkı bir dost, daha sonraki yıllarda düşünmeme yardımcı olan bir arkadaş ve şimdilerde özellikle güzel anıları saklamak için kullandığım sevgili bir kasa olmanın yanı sıra pek çok şeyi paylaştığım rahat ve güvenilir bir yoldaş olduğunu görüyorum. Diğerlerinin nedenlerine gelince bir genç kızımız annesiyle babasının kendisine haksız davrandığında bunların defterine kendisi anne olduğunda aynı şeyleri yapmaması için kaydettiğini anlattı. Bir başkası annesinin ilgisizliği sonucunda anı defterine başladığını söylüyordu. Anlattığı hiçbir şeyi dinlemiyordu annesi. Beni dinlemiyordu, duymuyordu bile diyordu. İlgisizlik kadar bir genci yaralayan az şey vardır. O da sığınacağını defterinde bulmuştu. Bir delikanlıysa özellikle o yaşlarda insanların yoğun duygular yaşadığını, aşklarını, evinde olup bitenleri kimseye anlatmadığını, bir yandan bu yoğun duyguları birileriyle paylaşmak ihtiyacı, öbür yandansa gülünç olma korkusunun onu anı defteri tutmaya yönelttiğini belirtiyordu. Sonuçta hepimiz her dönemde ama özellikle de ilk gençlik çağında sorunlarımızı, mutlu ve mutsuz anılarımızı bizleri yargılamadan dinleyen, paylaşan birilerine gereksinim duyduğumuz ortaya çıkıyor. Ve bu biri, evet bildiniz, anı defteri oluyor. İpek Ongun, Mersin. Gençlik günlerinin hüznünü ve pırıltısını yüreğinde duyabilen hassas insan Nilgün Himmetoğlu'na. Bu anı defteri bana aittir. Benim iznim olmadan defterimi karıştıran veya okuyan dünyanın en terbiyesiz insanıdır. Serra Noyan. 25 Nisan 1989. Okuldan nefret ediyorum. Sıska kızlara bayılan oğlanlardan nefret ediyorum. Ve de şu ara en çok annemden nefret ediyorum. Dün annemle yine atıştık. Aman aman ne öfke ne öfke. Neymiş? Beni elimde fıstıklı dondurmayla yakalamış. Zaten babam seyahate gideli acayip sinirli. Menopoz dönemine mi girdi ne? Geçen gün yeşimle konuşuyorduk da onun annesi de var ayağa bağırıyormuş. O da bizimki gibi bir yelpaze edinmiş, ikide bir ter basınca yelpazesiyle serinlemeye çalışıyor, bir yandan da bir sürü huysuzluk ediyormuş. Neyse, gelelim bizim olaya. Bir elimde şöyle dolgun bir fıstıklı dondurma külahı, öbür elimde aile boyu kola şişesiyle tam kapıdan giriyordum ki annemle burun buruna gelmez miyim? İşte ben kötü zamanlama diye buna derim. Annemin en sinirli olduğu zaman işinden eve geldiği ilk bir saattir. O kritik saati atlattıktan sonra anlat bakalım bugün neler oldu der, ben de ancak o zaman ağzımı açarım. Orada durmuş, bir elimdekilere, bir yüzüme bakıyordu ama ne bakış tanrım. Yine mi abur cubur? Oysa bir türlü anlatamadığım abur cubur değil, moral yiyecekleriydi onlar. Bugün iki sınav vardı ve çalışırken dondurmayla kola insana güç veriyor. Sen bu gidişle dünyada kilo veremezsin. Teşekkürler, sağ ol anneciğim yani, çok güzel moral verdin. Ben ne biliyorum şişko ve sivilceli bir kız olduğumu ama bunu bu kadar acımasızca insanın yüzüne vurmak hiç de hoş bir davranış değil. Bir de tutturmuş butikteki o kıyafeti istiyorsun. Ah evet, o mavi pantolon, pembe penye bluz, üzerinde yine uçuk mavi kocaman bir gömlek ve belde koca bir kemer. Altında da pembe espadriller, rüya gibi bir takım. Anneme son okul çayı için o kıyafet istediğimi ima etmiştim. O da eski fırınımızın artık çalışamaz hale geldiğinden, yeni bir fırın almayı düşündüğünü, ilk taksitin de bu ay ödenmesi gerektiğinden bu pahalı takımı alamayacağını, dolabımın giyilmemiş giysilerle dolu olduğunu, zaten çayı eteklikle değil de pantolonla gidileceği fikrini bir türlü anlayamadığını, onun bildiği bu gibi yerlere kızların doğru düzgün etek ve bluzlarla gitmeleri gerektiğini söyledikten sonra birkaç kilo verip saçımı da onun kuaföründe fönletirsek dolabımdaki herhangi bir kıyafetle pekala da şık olabileceğim eklemişti. Eğer annem inat eder de sırf hanım hanımcık olayım diye beni çaya eski bir eteklikle göndermeye kalkarsa hiç gitmem daha iyi. Düşünsene, herkes pantolonlu, bir tek ben eteklikli. Dünyada gitmem. Bu olaydan sonra otur da sınavlara çalış. İnsanda moral bırakmıyorlar ki. Nitekim sınavlarda istediğim gibi geçmedi. Okuldaysa o salak Atasay yine Sıska Filiz'le şakalaşıp aptal aptal güldü durdu. İyi ki onu beğendiğimi bir tek Ayşegül biliyor. Yoksa rezil olmuştum, rezil. İp gibi bacaklarıyla, zeka düzeyi oldukça düşük bir kız Filiz. Atasay onda ne buluyor bir türlü anlayamıyorum. Hele her teneffüste tuvalete koşup kahküllerini taraması yok mu? İnsanı sinir eder. Murat da Filiz'i beğeniyormuş, iyi mi? Erkekleri anlamıyorum. Filiz'in oğlanları etrafına toplaması, kıkırdaması, yüksek sesle konuşması, oğlanların onun peşinden gitmesi, yalnız benim değil, Ayşegül gibi güzel bir kızın bile sinirine dokunuyor. Gösterişçi kız, ne olacak? Onların yüzünden okuldan soğudum. Okul çayına gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Hele de o mavili pembeli takım almadıktan sonra ne diye gideyim ki? Yitip gitmiş bir cumartesi. Annem bugünlerde iyice benimle aklını bozdu. Hafta sonu babaannene gitmemiz gerek diye beni de sürükledi. Ne kadar dersim var dedimse de dinletemedim. Arada sırada büyükleri ziyaret etmek gerekmiş. Bunun içine böyle homur homur homurdanmamalıymışım. Oysa annem de babaanneme bayılmaz ya. Neyse, kalkıp gittik. Ne kadar sıkıcıydı tanrım. Patladım, patladım. Zaten onlar da patlıyorlardı ki ikisinin de yüzü beş karış asıktı. Babaannem bizi her zaman olduğu gibi sistemlerle karşıladı. Ne çok oldu sizleri görmeyeli. Aramasam arayacağınız yok. Hayırsızlar sizi. Şurada bir yaşlı kadın var. Öldü mü, kaldı mı diye merak etmek yok mu? Nefret ediyorum bu tür karşılanmaktan. Annemse bu konuşma biçiminin eski zaman kişilerince bir sevgi göstergesi olduğunu söylüyor. Oldukça garip bir sevgi göstergesi. Babaannem yanağımı sıkıp tontoş dedikten sonra klasik sorularına geçti. Yanağımı sıkılıp tontoş diyerek 3 yaşında gerizekalı bir bebek muamelesi görmekten hiç mi hiç hoşlanmıyorum. Dersleri nasıl bakayım? Şöyle böyle. Yanıtımı beğenmemiş olacak ki ağzı aşağıya doğru inerken kaşları yukarı doğru kalktı. Oldu mu ya? Oldu mu ya? Senin gibi akıllı zeki bir kız. Ay, bunları yazarken bile içime sıkıntılar basıyor. Sonra bizlere hazırladığı kurabiyelerle çayı getirdi. Tabii annem hemen kaşıyla gözüyle kalkıp yardım etmemi işaret etti. Oysa kendi kalkmış yardım ediyordu bile. Bir kurabiye tabanda 3 kişi taşımaz ki. Eve dönerken de bir güzel azar işittim. Büyükler iş yaparken ben böylece yerimde oturuyormuşum. Ama anne, sen zaten kalkmıştın dememe kalmadı, büsbütün parladı. Yerimden kalkmaya neredeyse kira istiyormuşum. Oysa hemen fırlayıp yardım etmeliymişim. Ayrıca beni gözlemiş, büyükler odaya girdiklerinde de yeterince çabuk davranmıyormuşum ve bu ağırdan alışım gerçekten çok çok çirkin görünüyormuş. Saygısız bir genç kız görüntüsü sergiliyormuşum. Sözler aynen anneme ait. İşte bu biçimde söylendi durdu. Arabayı da öyle hırslı kullanıyordu ki sonunda dayanamayıp anne biraz sakin olsana deyiverdim. Ya ben artık iyice sinirine dokunuyorum ya da bir derdi var bu kadının. Zaten babaannemdeyken bir ara, yani o sorgulamalardan sonra, kurabiyelerim ve kitabımı alıp bir köşeye çekildiğimde, bu tür akraba ziyaretleri için elimin altına daima bir kitap bulundurmak gibi akıllı bir alışkanlığım vardır, onların fısıldaşarak konuştuklarını fark ettim. Bir ara annem sesini yükselterek, ben elimden geleni yaptım dedi. Babaannemse beni işaret ederek annemi susturdu. aralarında bir şeyler dönüyor ama ne? 2 Mayıs 1989. Dün gece müthiş bir rüya gördüm. Üstelik uyandığımda da unutmamıştım. Hala unutmadığım için defterime yazmaya karar verdim. Rüyamda Rob Love karşımda eğilip o masmavi gözlerini gözlerime dikerek "Benimle dans eder misiniz?" diyormuş. Üzerinde korsan giysileri varmış ve büyük, tüylü bir şapkayı yerlere kadar eğmişmiş bunu söylerken. Ona doğru yürüyormuşum. Güçlü eli benim incecik belimdeymiş. Ben nedense incecik oluvermişim. Beni döndürmeye başlıyormuş. Koca salonda herkes durmuş, şahane dansımızı izliyormuş. Çok da süper dans ediyormuşuz doğrusu. Birden Sheena Easton görünmüş. Deliler gibi bağırıyormuş. "Rob'u elimden alamazsın, pis sıska." Rüyada olmama karşın hangi söze daha çok sevineceğimi bilemez haldeymişim. Pis sıskaya mı, Rob'u baştan çıkaran bir dişi olarak suçlanmama mı? Ama itiraf etmek gerekir ki Rob, onun bir güzel ağzının payını vererek "Serra'yla böyle konuşamazsın Sheena," diyormuş. Bunun üzerine Sheena çığlıklar atarak dans etmeye başlıyormuş. O güzelim tatlı müziğin yerini deli gibi bir rock müziği almış. Işıklar yanıp sönüyor, orkestradan klakson sesleri yükseliyormuş. Sheena benim üzerime geliyormuş. Tam o sırada içeri giren Madonna Sheena'ya bağırmaya başlamış. Beni savunuyormuş galiba. Rob'la birbirimize bakıyormuşuz. Sheena bağırıyor, Madonna bağırıyor. Orkestra delirmiş gibi acayip sesler çıkararak çalıyormuş. "Kızım uyan," diyorum. "Ay sen adam olmazsın. Ortalık birbirine giriyor, hala uyuyorsun. Çabuk uyan, kalk çabuk." Gözlerimi açtığımda Madonna'nın yerinde annem duruyordu. Hoş, o da Madonna gibi bağırıyordu ama bu çok başkaydı ne yazık ki. Güzel rüyam böylece sona ermişti. Annemse söylenmeye devam ediyordu. Minibüs gelmiş, 2 saattir klakson çalıyor. Arkadaşların sesleniyorlar. Ben de çoktan gitmişsindir diye aldırmadıydım. Hey yarabbi, çabuk ol çabuk. Yataktan öyle bir fırladım ki neredeyse başımı dolabın kapısına vuracaktım. Yatağın üzerine fırlatılmış etek bluzumu üzerime geçirirken annem, "Şu hale bak, ne etek asılmış ne bluz. Hepsi cumbul cumbul olmuş," diyordu. Eğer onları asmış olsaydım şimdi bu çabuklukla giyinemezdim. Haydi oradan, bir de durup benimle çene yarıştırma. Ben çoraplarımı giyerken annem çalışma masamın üzerinde lacivert bir yumak haline duran hırkamın kollarını devşiriyordu. "Bari kollarını düzgün bıraksaydın. Bir tanesi düzgün, öteki tersinde bırakılmış." "Aa. Ay anne, ne bağırıyorsun, ödümü koparttın. Zaten aklımı başıma toparlamaya çalışıyorum. Çorapların delik." "Ne olmuş delikse?" "Kızım, hiç delik çorapla okula gidilir mi? Sanki başka çorabın yokmuş gibi. Çabuk onu bırak ve başka bir şey giy." Annem hızını alamayıp bu kez kendi kendine söylenmeye başladı. "Bir çekmece dolusu çorabı var, gider delik olanı giyer." "Anne, bu son gri çorabım, ötekiler renkli. Okula lacivert ve gri dışında bir şey giydik mi, biliyorsun idaredekiler kriz geçiriyorlar." "Yani öbür gri çorapların hepsi kirli değil mi?" "Evet," dedim ve odadan fırladım. Şu annem de öyle zamanlarda sohbete başlar ki bir türlü anlamıyor. Bizim okulun idarecileri renk meselesini kafalarına takmışlar bir kere. Yani neredeyse iç çamaşırımıza kadar gri ve lacivert giydirecekler. Bir yanılıp da mavili bir yelek filan giymesin, müdür muavininden tut coğrafyacıya kadar hepsi seferber olup rapor ederler. 1-2-3 derken işin şakası yok, bakarsın disiplini boylamışsın. Kendimi minibüse attığımda bu kez de Sefer ağabey günün durumu ve önemini belirten konuşmasını yaptı. "Bak Serra kardeşim, bu ay 8. oluyor. Bir daha beklemem, çeker giderim, bilmiş ol." "Özür dilerim Sefer ağabey, gece geç saate kadar çalıştım. Sabah yorgunluktan uyanamamışım." Sefer ağabey hırsını alınca yumuşadı. Zaten daha öncelerinde de böyle olmuştu. "Hep bu son der ama iyi adamdır Sefer ağabey. Yine de beni ve benim gibi geçkenleri almaya devam eder. Yani canın sağ olsun aslında da. Okula gecikiyorsunuz, sizin iyiliğiniz için." "Biliyorum Sefer ağabey, sağ ol. Bir daha gecikmem, merak etme." Sefer ağabeyi kızdırdığıma göre onun arabesk kasetini kaldırıp benim kasetlerden birini çalmasını öneremezdim tabii. Neyse, yarın sabaha diyerek camdan dışarısını izlemeye koyuldum. Karnım zil çalıyordu ama yavaş yavaş kendime gelmeye başlamıştım. Ne biçim uyanıştı o tanrım, hele de öyle tatlı bir rüyadan sonra. Beynim sanki kafatasımın dışındaymış gibi bir his. Annemle Sefer ağabey engellerini aşıp kendini minibüsün tek düze sallantısı içinde bulduktan sonra beynim de yavaş yavaş kafatasımın içine girdi. İşte rüyam ve sonrası. Acaba rüyamın nedeni yaklaşan okul çayı mı? O pembeli, mavili takımın bana yakışacağından eminim. Sonra pantolonun üzerinde bol gömlek de popomu örteceğine göre sorun yok demektir. Bunu bir tek sana söylüyorum sevgili defterim. Ayşegül'e bile söylemedim. O kıyafeti giyersem Atasay'ın dikkatini çekeceğim kesin ama annemden şimdilik hiçbir kıpırdama yok. Babam da hala seyahatte. Ne bitmez yolculukmuş bu. Bu hafta sonu okumak için kütüphaneden tam 3 kitap aldım. Bana kitap kurdu diyorlar ama okuldakilerin saçmalıklarını çekeceğime odamda kitap okumayı 100 kere yeğlerim. Sonra ben yazı yazmayı da seviyorum. Ünlü bir yazar olmak istiyorum. Edebiyat öğretmenime bu arzumu söylediğimde bana bol bol oku, günlük tut. Günlük tutmak yazı yazmanın iyi bir başlangıcıdır. Olayları, hissettiklerini, gözlemlediklerini defterine yaz demişti. Onun için ben de hem günlük tutuyor hem de okuyorum. Bazen elime öyle güzel kitaplar geçiyor ki saatlerle okuduğumun farkına bile varmıyorum. Ta ki annem gelip haydi yeter artık yat uyu deyip ışığımı söndürene dek. Kitaplarımdan başka bir de arkadaşım Ayşegül'ü seviyorum. Bu ikisi bana yetiyor. Ayşegül'ü güzel olduğu halde kasılmadığı için seviyorum. O benim gibi şişman ve sivilceli ve de gözlüklü değil. İncecik, uzun boylu. Yemyeşil gözleri de ne kadar ışıltılı. Sonra neşeli olmasını da seviyorum. Birlikte çok gülüyoruz. Evet, ışığımı söndürüp yatmalıyım artık. İyi geceler. 5 Mayıs 1989. Bugün çok ayıp bir şey yaptım. Annemle teyzemin konuşmalarını gizlice dinledim. Kapı dinlemenin çok kötü bir şey olduğunu biliyorum. Ama iyi ki dinlemişim. İyi ki dinlemişim. Annem telefonda Defne teyzemle konuşuyordu. Söylediklerinin duyulmasını istemediği zaman fısıltıyla konuşur annem ama onun fısıltı zannettiği öyle keskin bir fısıltıdır ki değil odanın öbür ucundan, öteki odadan bile duyulur. Aynen yazıyorum. Serraların okul çayı var ya, hani sana sözünü etmiştim. Zaten dikkatimi çeken de bu cümle olmuştu. Adını duymasam geçip gidecektim ama adımı duyunca dur bakalım neler diyor diye kulağımı kapıya yapıştırdım. İşte o çay için yeni bir kıyafet istemişti ya. Evet evet o mesele. İşte bil bakalım bugün ne yaptım. Bankadan erken ayrılıp o bütçeye gittim ve Serra'nın istediği takımın tümünü aldım. Olduğum yerde kala kalmıştım. Annemse konuşmasını keyifle sürdürüyordu. Evet belki de yaptığım delilik Defneciğim ama hani o Serra'nın elinde fıstıklı dondurmayla yakaladığım gün vardı ya. O günkü öfkem çok başka şeylerden kaynaklanıyordu. Anlarsın ya. Sonradan içime battı kızcağız öyle bağırıp çağırma. Bir de bugün bankada otururken düşündüm de insan kaç kez 15 yaşında olur? İnsanın yaşamına bir okul çayı kaç kez bu denli önemli olabilir? Bizim o yaşlarımızı hatırlasana. Seninle nasıl saatlerle ne giyeceğimizi düşünür tartışırdık. Bir keresinde sen benim saçlarımı bir güdülerle sarmıştın da annem bizi yakalamıştı. İkimiz de bir güzel azarlamıştı. Annem gülüyordu. Demek annem de bir zamanlar çocuk olmuş, gençmiş ve de azar yermiş. Bak işte bunu hiç düşünmemiştim. İşte böyle Defneciğim. Ne yapalım? Fırın bir ay daha bekleyiversin. Kapı mı çalınıyor? Tamam, sonra ara yine konuşuruz. Öptüm. İlk kez annemin öptüm sözcüğüne kızmadım. Oysa sinir olduğum laflardan biridir bu öptüm. Yakalanmamak için bir koşu odama gittim. Doğrusu annemden bu kadarını beklemiyordum. Müthiş bir davranıştı, müthiş. Ama şimdi armağanımı alınca şaşırmışlar oynamam gerek. Hemen aynanın karşısına geçip bir iki şaşkın yüz denedim. Öylesine kötüydü ki aynadaki görüntüme kızım Serra dedim. Geleceğin sahnede olmadığı kesin. İnanamıyorum, inanamıyorum. Artık çaya gidebilirim. Herkes kıyafetime bayılacak. Şimdiden kendimi maviler ve pembeler içinde görür gibiyim. Bakalım Atasay ne yapacak? İçimden yaşasın annem diye bağırmak geliyor. Ama susup bildiğimi belli etmemeliyim. Hay Allah, annem nasıl da yaptı bu işi? Aslında bazı ufak tefek kusurlarına karşın pek de fena kadın sayılmaz. Bundan böyle cumartesi sabahları kahvesini ben yapıp eline vereceğim. Böyle şeylere bayılır. 7 Mayıs 1989. Neler oldu neler? Bir kere çayı düzenleyecek olanlar birbirlerine girdiler ve onca zamandır beklediğimiz bahar çayı çop diye suya düştü. Ben bu ünlem işaretlerini oldukça sık kullanıyorum galiba ama duygularımı belirtmede yardımcı oluyor. Yine de edebiyat öğretmenime bir soracağım. Bakalım o ne diyecek bu konuda. Komitede görevli olan Orhon bir yeri önermiş. Özgürsem eğer başka bir yerle anlaşmışmış. Özgür'ün anlaştığı yer çok pahalı. Orhon iptal ettiririz dedi. Özgürse ayıp olur dedi. Şimdi hem git adamlarla anlaş, sonra da git vazgeçtik de. Neden ayıp olacakmış diye Orhon üsteleyince Özgür de, öyleyse ben komiteden istifa ediyorum. Hem işi bana veriyorsunuz, hem yaptığımı beğenmiyorsunuz. Zaten zorla kabul etmiştim diyerek kesin tavrını koydu. Orhon baktı bu durumda her şey onun üstüne kalıyor. Öyleyse ben de istifa ediyorum dedi. İyi mi? Bizlere yardımcı olmayı vaat eden matematikçi Turhan Hoca da bu karışıklık ve tartışmayı görünce ne haliniz varsa görün. Ben bu kadar kararsız bir gruba yardımcı olamam dedikten sonra Hem artık yıl sonuna geldik. Sizlerin çay değil, yıl sonu sınavlarınızı düşünmeniz gerek, diye ekledi ve konu da böylece kapandı. Hepimiz çok üzüldük. Ayşegül de benim gibi yeni giysiler almıştı. Bizde de şans mı var, diye söylendi Ayşegül. Ben de ona hak verdim. Kıyafetimi ne kadar hevesle beklemiştim. Sonra annemin sürprizine, umulanın üstüne bir başarıyla şaşırmış görünüp, yatağımın üstüne serdiğim pantolonu, bluzu, koca gömleği hemen giyip, aynanın karşısından bir türlü ayrılamamış, bu arada da annemi bol bol öpmüştüm. Derken Atasay, arkadaşlar madem çay olmuyor, bu hafta sonu bizim evde bir parti düzenleyelim. Hepiniz davetli misiniz, deyivermez mi? Tabii hepiniz derken bizim şubeyi kastediyordu. Tüm sınıf bağırdı, alkışladı. En büyük Atasay diye bağırışan sular bile oldu. Tam sınıfa girerken de bana, bu cumartesi tamam mı Serra, diye sordu. Ben de tamam dedim. Sonra Ayşegül'e de aynı şeyi sordu. O da kabul etti. İşte bu çok güzel bir haber. Atasay'ın evindeki partinin dışarıda düzenlenen çaydan çok daha eğlenceli olacağından eminim. Bir kez ne başımızda bizleri huzursuz edecek öğretmenler olacak, ne de okul çayı diye otellerin önümüze koydukları bayat bisküviler. Evde her zaman daha güzel yiyecekler oluyor. Bundan sonra iş annemden izin almaya geliyordu. Eve bir kedi gibi sessizce girdim. Annemin gelmesini ve kritik saatini atlatmasını sabırla bekledim. Yemeklerimizi yedikten sonra derin bir nefes alıp anneciğim dedim. Efendim. Annemin sesi gömüllü gazetelerin arkasından kızıp çıkmıştı. Anlaşılan kendini güncel olaylara kaptırmıştı yine. Tekrar denedim. Anneciğim. Efendim kızım. Sesi bu kez sabırsızdı. Ama dikkatini çekebilmiştim. Önemli olan da buydu. Önümüzdeki cumartesi günü bir arkadaşım partisi var. Gidebilirim değil mi? Bu benim yeni taktiğim. Kalkıp gidebilir miyim diye sorunca ne hikmetse yanıt çoğu kez dur bakalım bir düşüneyim veya kısaca gidemezsin oluveriyor. Oysa çok normalmiş havalarına gideceğiz veya daha kritik durumlarda gidebilirim değil mi daha bir etkili oluyor. Büyük bir hışırtıdan sonra annem gazetelerin ardından göründü. Dur bakalım kimmiş bu arkadaş? Adı Atasay, bizim sınıftan bir çocuk. Kimin oğlu? Ay anne, yani ne bileyim kimin oğlu, hem ne ilgisi var? Ne demek ne ilgisi var? Belki bir tanıdığın oğludur. Tanıdık birisinin oğluysa izin verebilirim ama böyle sarı çizmeli Mehmet Ağa. Neden sarı çizmeli Mehmet Ağa oluyormuş? Kaç yıldır aynı sınıftayız. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Tıpkı Ayşegül'le olduğu gibi, Yeşim'le olduğu gibi. Olabilir Serracığım, olabilir ama üzgünüm, izin veremem. Bana izin vermediği veya aramızın gergin olduğu zamanlar işte böyle çok kibarlaşır. Serracığımlı, üzgünümlü konuşur. Ben de ifrit olurum. İçimden tabii. İşler kötü gitmişti. Oysa bütün sınıf gidecekti. Eminim bundan. Herkes bir yana, Filiz de orada olacaktı. Ben de o güzelim kıyafetimle evde oturacaktım. Kalbime bin bir iğne batıyordu sanki. Yüreğim cız etti derler ya, meğer boşuna dememişler. Kelleyi koltuğa alıp bir kez daha denemeye karar verdim. Ama anneciğim dedim. Bütün sınıf orada olacak. Tüm arkadaşlar. Ne olursun. Sesim ne biçim çıkmış olmalı ki? Annem gazetesini katladı. Yarım gözlüklerin üstünden dikkatle bana bakarak çok mu istiyorsun? Diye sordu. Hem de pek çok. Ama sen de beni anlamaya çalış. Ne evini, ne adresini, ne de adını sanını bilmediğim yere ben seni nasıl göndereyim? Sonra burada oturup çıldırayım mı? Anneciğim, yarın adresini, telefon numarasını, adını soyadını hepsini bir kağıda yazar sana getiririm. Sen de istediğin vakit beni telefonla arayıp rahat edersin. Hem sonra giden bir ben değilim ki. Ayşegül var, Yeşim var, Filiz var. Yani bizim kızların hepsi orada olacaklar. Annemin bu merakı beni öldürecek. Bir duyan da zanneder ki herkesler onun dünya güzeli kızının peşinde kaçıracaklar. Baş başayken idare ediyorum da gerçekten güzel olan arkadaşlarım yanında da böyle konuşmuyor mu? Utancımdan mor oluyorum, mor. Demek Ayşegül'le Yeşim'le geliyor. Annem Yeşimleri tanır. Bizim Yeşim'le dostluğumuzun sonucunda anneleri tanıştırmıştık. Yeşim'in annesi birazcık tuhaf ama tatlı bir kadındır. Permalı kabarık kızıl saçlarıyla, dudaklarını büzerek, gözlerini açarak, incecik bir sesle kırıla döküle konuşması onu herkesten başka yapar. Hele annemle ilk tanıştırdığımızda annemin bir bakışı vardı ki gözümün önüne geldikçe hala yerlere yatarım gülmekten. Şimdi benim annem de güzeldir. Sokakta dönüp bakarlar ama ne kırıla döküle duyurur ne de öyle konuşur. Ama sonraları annem de Yeşim'in annesini sevmişti. Yeşim ise hiç farkında değilmiş gibi davranır. Kim bilir, belki de gerçekten farkında değil. Yoksa benim annem öyle konuşsa aman tanrım, ya masanın altına tekme atarım ya da kaşla gözle ne yapıyorsun demeye getiririm. Ama Yeşim herkesle iyi geçinir, hoşgörülüdür. Annesi mi batacak ona? Tabii yeşimle geliyor dedim anneme. Bir sessizlik oldu. Belli ki annem meseleyi ölçüp biçiyordu. Ben de en acıklı pozumu takınıp gözlerimi ona diktim. Bana şöyle bir baktı, sonra pekala dedi. Bana adres ve telefon numarasını getir. Yeşimle birlikte gidersiniz. Ben de saat 6'ya doğru gelir sizi alırım. Yaşa anneciğim diyerek boynuna sarıldım. Hangi dağda kurt öldü diye taşı gediğine koydu. Şimdi bu da bir başka sorun. Ben şap şup diye öpüşmekten hoşlanmıyorum. Annem, hele hele anneannem beni bir köşeye sıkıştırdılar mı illa öpecekler. Onun için böyle 40 yılda bir annemi öpünce fırsatı kaçırmayıp hemen takas eder. Neyse izin aldım ya, önemli olan bu. Derken telefon çaldı. Annem, nasıl olsa sanıdır diyerek yerinden kıpırdamadı. Arayan Ayşegül'dü. Ayşegül'le ben günde 2-3 kez konuşmazsak bir eksiklik hissederiz. Annem bunu da anlamaz. Daha bir saat önce birlikteydiniz kızım. Bu ne telefonu yine böyle der. Ardından da telefona yeni zam geldiğini bilmem söylemiş miydim diyerek tatlı sohbetimizin keyfini kaçırır. Oysa dedemin söylediğine göre kendisi benim yaşımdayken saatlerce telefonda konuşurmuş. Neyse Ayşegül'e izin aldığımı müjdeledim. Zaten o da bunu sormak için aramış. Ona da izin vermişler. Hem de ben varım diye. Ne matrak. Ayşegül ne takacağımı sordu. Bak işte bunu hiç düşünmemiştim. Ayşegül takılara bayılır. Minik minik bir sürü takısı vardır. Küpeler, kolye uçları, yüzükler. Ben o minik şeylerle uğraşamam. İçim sıkılır. Sonunda takı işinin cumartesi günü Ayşegül bana geldiğinde çözümlemeye karar verdik. Bana mücevher kutusunu getirecekmiş. Onunkilerin arasından seçecekmişiz. Dedim ya, gerçek dosttur Ayşegül. Öf, ne gündü bugün. Atasa yatağısını anladı. Kendini affettirmek istiyor anlaşılan. Zaten son günlerde de Filiz'le şakalaşmıyor. Demek Filiz'in gerçek yüzünü nihayet gördü. Acaba partide dans edilecek mi? Herhalde edilir. Atasaydı herhalde benimle dans eder. Harold's yani. Ne olurdu birazcık zayıf olsaydım? İşte böyle anlarda anneme hak veriyorum. Neyse, şimdi kiloları düşünerek keyfimi kaçıramam. 14 Mayıs 1989. Çok çok mutsuzum. Öyle çok ağladım ki artık gözlerimde yaş kalmadı diyebilirim. Bu olayı olanca acılığıyla seninle paylaşmak, sonra da unutmak istiyorum sevgili defterim. Çünkü herkese karşı, hatta Ayşegül'e bile karşı aldırmıyor havalarındayım. Ama içim yanıyor. Resmen içim yanıyor. Yaşamın en kötü, en mutsuz gününü Atasay'ın partisinde yaşadım ve bir daha asla ve asla ev partilerine gitmemeye yemin ettim. Mavili pembeli takımımı giyip Ayşegül'ün ince plastik bileziklerini de taktıktan sonra Ayşegül, Yeşim ve ben Atasaylara gittik. Ev sahibi o olduğuna göre konuklarıyla ilgilenmesi gerekir, öyle değil mi? Oysa geldiğimizde sadece bir hoş geldiniz dedi bizlere. İşte hepsi bu. Ondan sonra toz oldu gitti. Partideki kızları peş peşe dansa kaldırıp duruyordu. Üstelik de ne hikmetse hep benim önümden geçip duruyordu. Ben de beşlik simitler gibi orada oturuyordum. Hoş, oturmayıp da ne yapacaktım? Kalkıp kendi kendime dans edecek halim yoktu ya. Üstelik beni ısrarla partisine davet etmişti. Öyleyse neden böyle davranıyordu? Müzik kulaklarımda uğulduyordu sanki. Oradan kaçıp gitmek istiyordum ama bunu da yapamazdım. Ona inat başkalarıyla dans etmek için yanıp tutuşuyordum ama kimse de beni dansa kaldırmıyordu ki. Belli etmeden gitmeye karar verdim. Yine de bir süre daha oturmalıydım. Yüzümdeki gepgergin gülümsemeden yanaklarım ağrımıştı. Aldırmıyor görünebilmek için elimden gelen gayreti gösteriyordum. Ayşegül yine çok güzeldi. Hiç de yerinde oturmadı. Onu dansa kaldıran kaldırana. Ne yaparsın? O güzel bir kız. Yalnız ara ara dans ettiklerinin omuzlarının üzerinden bana öyle endişeli bakışlar fırlatmasa daha memnun olacaktım. Biz orada aldırmazları oynuyoruz. En yakın arkadaşımız yüzünden hüzünler akarak bize bakıyor. Sıska Filiz'e gelince o bol bol Orhon'la dans etti ve bol bol şuh kahkahalar attı. Herhalde Atasay'la atıştılar. Çünkü onları dans ederken görmedim. Orhon ne anlatabilir ki insanı böyle güldürebilecek? Hava basıyor aklı sıra. Aman ne eğleniyor desinler. Zaten bu kızın her şeyi numara. İşte özellikle de bunun için sevmiyorum onu. Tuvalete gitmek için azap koltuğumdan yavaşça kalktım. Hani tuvalete gitmek de olmasa oturduğum yerde heykel olacaktım. Tuvalete giderken holde gözüme telefon ilişti. Salonun kapısını yavaşça kapattıktan sonra hemen telefonun başına geçtim ve bizim evin numarasını çevirdim. Resmen parmaklarım titriyordu. Ya annem bir yere çıktıysa, ya biri üstüme gelirse diye telaş içindeydim. Alo, anne dedim. Hemen gel beni al. Ne? Benim ben Serra. Hemen beni buradan al. İyi ama saat daha 4:30 bile değil. Neden? Hey yarabbim, hey yarabbim. Yani bazen annem. Çünkü burada ısrar çekiyorlar da ondan. Ne? Annemin çığlığı neredeyse holün öbür tarafından duyulmuştu. Şaka şaka, aman anne, sen de hiç şakadan anlamıyorsun. Ay ödüm koptu, bu ne biçim şaka kızım. Buyurun, şimdi de azar faslı başlayacaktı. Tamam tamam, özür dilerim, ben burada çok sıkıldım. Lütfen hemen gel ve beni al. Kendin niye gelmiyorsun? Artık annemin zeka düzeyinden şüphelenmeye başlamıştım. Anne, dedim sabırlı olmaya çalışarak. Nasıl anlamazsın? Ben çıkarsam olmaz ama sen gelirsen ne yapalım? Annem istedi der, sıyrılırım. Anlatabildim mi? Peki peki, hemen geliyorum, dedi sonunda. Hele şükür. Tuvalete gidip muslukta alev alev yanan yanaklarıma soğuk su çarptım. Gücümün sonuna geldiğini hissediyordum. Salona dönüp azap koltuğuma oturdum. Haydi diyelim Atasay bir numara çeviriyordu. Bu açıkça belli oluyordu. Ya öbür oğlanlara ne oluyordu? Niye hiç kimse beni dansa kaldırmıyordu? Bunları düşünürken Toparlak Mehmet'in bana yaklaşmakta olduğunu dehşetle fark ettim. Olamaz, olamaz, bu kadarı da fazla diye düşünürken Mehmet tüm şişkoluğu ve iyi niyetiyle gelip önüme dikilmişti bile. Ağzını açmasına fırsat vermeden canım dans etmek istemiyor, dedim hemen. Peki peki, kızma, sesim ters çıkmıştı anlaşılan. Toparlak devam etti. Yanına oturabilir miyim? Bana ne, nereye istersen otur. Acaba pastaları ne zaman verecekler? Karnım zil çalıyor. Senin de işin gücün yemek. Senin de işin gücün insanları terslemek, dedi Toparlak. Bayağı alınmıştı ama o anda kimseyi çekecek halim yoktu. Onurum 5 paralık olmuştu. Bir kul oğlu bile beni dansa kaldırmamıştı. Hayatımda hiç bu kadar aşağılandığımı anımsamıyorum. Tuhaftır. En çok da o kadar özene bezene giysi seçme çabama hem üzülüyor hem kızıyordum. Kapı zilini duydum. Sonra uğuldayan kulaklarımdan ne dediğimi kendim de pek bilmeyerek vedalaşmalar ve kendimi arabanın içinde atışım. Ondan sonra da ne yalan söyleyeyim, yol boyu eve kadar ağladım, ağladım, ağladım. Annem önce bir şey söyleyecek oldu, sonra halime bakıp sustu. Arabayı kenara çekti. Sonra uzanıp beni kendine doğru çekti. Ben de başımı onun göğsüne gömdüm ve doya doya bir fısıl daha ağladım. Annem saçlarımı okşuyor, güzel kızım benim diye mırıldanıyordu ki bu sözlere artık dayanamadım. Bana güzel kızım demeni istemiyorum diye bağırdım. Annem şaşırmış, bana öylece baka kalmıştı. Güzel olsam herkes Ayşegül'ün etrafında döndüğü gibi benim de etrafımda dönerdi. Güzel olsam hiç olmazsa bir kişi, bir tek kişi beni dansa kaldırırdı. Ben güzel değilim. Ben Ayşegül gibi, senin gibi güzel değilim. Ben şişko, sivilceli, çirkin bir kızım. İşte o kadar. Onun için artık bu güzel kızım benim laflarını duymak istemiyorum. Tüm hıçkırıklarım, bağırmalarım uzaktan geliyordu. Sanki başka biri ağlıyor, başka biri isyan ediyordu. Ben de öylece onu dinliyordum. İşte partinin öyküsü. Artık okula gitmek de benim için bir azap. Ama belli etmiyorum. Ayşegül ve Yeşim de olmasa bu günleri nasıl geçirirdim bilmem. Atasay'ı hiç ama hiç düşünmemeye karar verdim. Bir ara beni beğendiğini zannetmekle yanılmışım. Kendi kendime gelin güvey olmuşum. Bunu da kabullenmek gerek. Bundan böyle artık hayatımda hiçbir erkeğe yer yok. Kimseyi beğenmeyeceğim. Bol bol kitap okuyup yazılarımı yazıp kendimi geliştireceğim. Okulun kapanmasına az kaldı sayılır. Her geçen günü takvimde işaretliyorum. Okul bir bitse... 21 Mayıs 1989. Babam nihayet seyahatten döndü ama yüzü 5 karış asık. Annemin de. Aslında ben annemin yüzünün asıklığını aldırmam. Yani bir çeşit arkadaşlarla yaptığımız gibi olur annemle aramızdaki tartışmalar. Tabii arkadaşlarımla olduğum kadar rahat olamam annemle. Ama yine de tartışırız. Bağırır çağırırız ama sonunda gül verir. Oturur konuşuruz ve en önemlisi ondan korkmam. İş babama gelince değişir. Babamla öyle annemle olduğum kadar yakın değilim. Çünkü ondan korkarım. Ya da çekinirim mi desem daha doğru olur. Korkuyla çekinme arası bir durum. Yemekte, anlat bakalım Serra, okul nasıl, dersler nasıl, dedi babam. İkisinin de suratları öylesine asıktı, sofrada öylesine suskunlardı ki, her ne dertleri varsa, ben de azıcık ortalığı neşelendireyim diye okul çayının neden gerçekleşmediğini, Orhon'la Özgür'ün çalışmalarını ballandıra ballandıra anlatmaya koyuldum. Kendimi kaptırmış anlatırken birden babamın boş baktığını hissettim. Hay Allah, yine dinlemiyordu beni. Hem soru sorar hem de ben anlatmaya koyulunca işte böyle bir süre sonra içi sıkılır ve dinlememeye başlar. Öyle bozuluyorum ki sanki boşluğa konuşur gibi oluyor insan. Ben de işte bu kadar deyip sözümü kestim. Sevimli akşamımız devam ediyordu. Hep birlikte televizyonun karşısına geçtik. En sevdiğim dizi olan Cosby Ailesi'ni izlemeye hazırlanıyordum. Bu programı o kadar çok seviyorum ki çalışma düzenimi bile ona göre ayarlıyor. Onu seyrettikten sonra yine derslerime dönüyorum. Bunu da annemle babam bilirler. Bütün istediğim, tüm bir hafta içinde tek sevdiğim programımı huzur içinde izlemek. program başladı. Ben de keyifle izlemeye başladım. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemiyordum. Her hafta bu böyleydi. Derken en can alıcı yerinde babam elindeki bardağı bana uzatarak "Haydi benim aslan kızım, bana bir su getiriver," dedi. Annemse gözünü bana dikmiş, zihninde bir kronometre, kaç saniye diğerimden fırlayıp babamın buyruğunu yerine getireceğimi hesaplıyordu besbelli. Suyu getirene dek epeyce kıymetli dakikaları kaçırmıştım tabii. Geçip yerime oturdum. Derken aralarında konuşmaya başladılar. Hırsımdan çatlayacak gibi oluyordum. "İzlemeyecektiniz, neden salonda oturmazsınız? Oysa haberlerde kimseye soluk aldırmazlar. Telefonla arayana bile sinirlenirler." Rahat duramıyordum. Onlara dönüp susun diyecek halim de yoktu. Ben de yavaşça koltuğumu televizyona doğru çektim. Tabii babam bu kez de televizyona yakın oturmanın zararları üzerine bilgi verdi. Bu arada da benim program bitti. Zaten kısacık bir şey. Hoş, saatler sürse yine de Cosby ailesi programına doyamam. Hiç bu denli sevdiğim dizi olmamıştı. Sinir içinde kalkıp odama gittim. Haftada bir tek programım var, onu da doğru dürüst izleyememiştim. Babam arkamdan sesleniyordu. "Seni çok özledim, kaç gündür yüzünü göremiyorum. Otur da biraz sohbet edelim. Ya televizyon izliyor ya odana kapanıyorsun." Okuldaysa Türkçeci son derste bizi serbest bırakınca Ayşegül'le birlikte bir pastaneye gittik. Ayşegül'ün canı pasta istemişti. Bense yeni bir perhizdeydim ama bu mülfelere ve eklere imrenerek bakmama engel değildi tabii ki. Ayşegül durumumu hemen anladı ve "Aman," dedi, "seni beğenen olduğun gibi beğenmeli." Bu fikir benim de çok hoşuma gitti ve hem mülföyden hem de eklerden birer tane alıp yedim. Sonra da içime acı bir pişmanlık çöktü. 29 Mayıs 1989. Annemle babam boşanacaklarmış. İyi mi? Duyduklarıma hala inanamıyorum. Demek evdeki o gergin hava hem annemin siniri hem babamın suratı bundanmış. Peki şimdi ben ne olacağım? Okuldakilere ne diyeceğim? Arkadaşlarım yüzüne nasıl bakacağım? Bana acıyacaklar. Zavallı diyecekler. 40 yıl kalsam değil annemle babamın boşanacaklarını, boşanmayı düşünecekleri bile aklıma gelmezdi. Yüreğim taş gibi ağır. Meğer şimdiye kadar ne susan şeyler üzülüyormuşum. Yok dersler, yok sivilcelerim, yok kilolarım, yok gözlük takıyor olmam. Atısay konusuna gelince o konuda hala üzülebilirim. Az önce annem odama geldi. Ben yatağa yatmış ağlıyordum. Saçlarımı okşamaya başlayınca "Ayrılmanızı istemiyoruz anne," diye feryat ettim. Zavallım, onun da durumu benden parlak değildi. Gözleri kızarmıştı. Demek o da ağlamıştı. Rengi ise sapsarıydı. "Şşş," dedi. "Ağlama bakayım. Hem canım her şey daha sona ermedi ki." Biraz sakin kafayla düşünmek için bir süre ayrı yaşamaya karar verdik. Hepsi bu. Yine başımı yastığımın içine gömdüm ve hırsımı yastığımı yumruklayarak çıkardım. "Ne demek ayrı yaşamaya karar vermek? Boşanma başlangıcı değil mi bu?" "Bilemiyorum," dedi annem alçak sesle. Sonra da yalvarır gibi konuştu. "Bak Serra, lütfen yapma böyle. Beni güç durumda bırakıyorsun. Hem boşansak da dünyanın sonu değil ya. Pek çok kişi aralarında anlaşmazlık başlayınca efendi efendi ayrılıyorlar." "Ben efendi efendi ayrılan ana baba istemiyorum. İkiniz de istiyorum," diye bağırdım. Bu arada babam çoktan bavulunu alıp gitmişti. Bana bir veda bile etmeden hem de. Annem çok üzgün. Ona bakarken yüreğim burkuluyordu. Bu iş gerçekleşirse annem herhalde İstanbul'a taşınır. Ne de olsa anneannemle dedem oradalar. Acaba annem beni de yanına alır mı? Sahi, onlar gerçekten boşanırlarsa ben kimle, nerede oturacağım? Eğer annem beni yanına alırsa okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrılmam gerekecek. Son zamanlardaki sorunlarıma karşın yine de yeni bir okul, yeni arkadaşlar fikri hiç de hoşuma gitmiyor. Ben Ayşegül'le eşim gibi arkadaşları bir daha nerede bulurum? Annem beni yanına almazsa babamla mı yaşayacağım? O zaman burada kalabileceğim ama annemsiz bir hayat da pek tatsız olur. Hem sonra eve ve bizlere kim bakacak? Ben bu işin altından kalkamam ki. Hem annemi de özlerim, hem de nasıl özlerim. Öf öf, dünyam yıkıldı derler ya, aynen öyle. Her şey belirsiz. Allah'ım ne olur bizlere yardım et. Boşanmasınlar, düzenimiz bozulmasın, ne olur. Daha düne kadar meğer ne mutlu bir insanmışım. Oysa bugün çok ama çok mutsuzum. 7 Haziran 1989. Okulda son günümüzdü. Karneler dağıtıldı. Notlarımın hepsi çok iyi. Takdir almışım. Ama kimin umurunda? Babam zaten ortada yok. Annem ruh gibi gidip geliyor. Bir tek anneannem akletti karneme bakıp beni kutlamayı. Bu arada anneannem İstanbul'dan, teyzem de İzmir'den gelmişlerdi. Anneme destek olsunlar diye herhalde. Teyzem karnemin şerefine yemeğe çıkmamızı önerdi. Daha bundan neşesiz bir yemek olamazdı. Hoş, hepimiz gayret ediyorduk ama zorlama olduğu belliydi. Eve dönünce üç kadın salona kapanıp fısıldaşmaya başladılar. benle konuşulanları duymayayım diye odama geçip kitaplığımı düzenlemeye koyuldum. Kitaplarımın tozunu almak, onları yeniden bir sıraya koymak en üzüntülü zamanlarımda bile beni avutuyor. Akşama doğru teyzem odama geldi. "Ne o kitap kurdu? Yine kitaplarla mı uğraşıyorsun?" dedi gülümseyerek. Onu öyle kapıda güler yüzlü görünce içim açıldı. İri mavi gözleriyle bana bakıyor, sanki her şey yolundaymış gibi konuşuyordu. "Bak şimdi sana ne diyeceğim. Hep birlikte karar aldık. Okullar kapanıp tatile girdiğine göre, sen de böyle dehşet bir karne getirdiğine göre güzel bir tatili hak ettin. Bu yazı bizimle birlikte Çeşme'de evde geçirmeni istiyorum. Sırma da bayılır bu işe. Ha, ne dersin bakalım?" "Bilmem ki," dedim. "Hiç itiraz istemem. Şimdi birkaç güne kadar ben Çeşme'ye gidiyorum. Evi temizleyip hazırlamam uzun sürmez. Ben haber gönderince kalkar gelirsin. Annen de yıllık iznini alınca gelecek. Hep birlikte bol denizli, bol güneşli bir yaz geçiririz. Merak etme, sıkılmazsın. Sırmanın bir dolu arkadaşı var." Yüzünde güneş gibi aydınlık bir gülümsemeyle duruyordu teyzem. Bu çizdiği tablo hoşuma gitmişti. "Anlaştık değil mi?" dedi. "Anlaştık" deyince bana bir göz kırpıp kapıyı ardından yavaşça çekerek gitti. Teyzem gidince ortalık yine karardı sanki. Ama hiç olmazsa umutla bakacağım bir şey var şimdi. Ankara'da yaz geçirmek pek de iç açıcı değil. Oysa Çeşme'ye daha önce de gitmiş ve sevmiştim orayı. Ama o zamanlar çocuktum. Bakalım yine sevecek miyim? Acaba bütün bu olanları Ayşegül'e anlatsam mı? 15 Haziran 1989. Çeşme güzel bir yer. Teyzemler çamlar arasında tek katlı evlerin bulunduğu bir mahallede oturuyorlar. Herkesin geniş terası, bahçesinde yaseminleri var. Güzel evler, özenli bahçeler. Sonra yolların iki yanı hep ağaçlı. Sokaklarda da arabadan çok bisikletliler dolaşıyor. Yalnız saatleri bir garip buradakilerin. Biz Ankara'da erkenden kalkarız. Kimi işine gider, kimi ise evdeki işlerine bakar. Oysa burada millet saat 10-11'lere kadar uyuyor. Denize 11'den sonra gidiyorlar. Kahvaltıyı 11'lerde yapıyorlar. O vakte kadar nasıl dayanıyorlar, aklım şaşıyor. Zaten ilk günümde çok komiktim. Çünkü tam bir çemişlik yaşadım. Gerçek bir Ankaralı olarak yine 7.30 civarında uyandım. Nasıl uyanmam? Ortalık pırıl pırıl, güneş her taraftan eve girmiş durumda. Kulak kabarttım, baktım hiç ses seda yok. Bir süre daha yatakta yattım. Uyumaya çalıştım. Yok, olmuyor. Ne aksi. Oysa okul vakti olsa ne uyurdum ne uyurdum. Sonunda dayanamayıp kalktım. Ayaklarımın ucunda evi dolandım. Tıpkı o 100 yıl uyuyan prensesle şato halkı masalları vardır ya. Evdeki kedilerine kadar herkes uyuyordu. İnanılır gibi değil. Sonra bir tıkırtı duydum. Hemen odama koşup yatağıma girdim. Sanırım kalkan Murat enişteydi. Mutfaktaki seslerden onun kahvaltı ettiğini, daha sonra da kapanan kapı ve çarpan araba kapısının sesinden Murat eniştenin işine gittiğini anladım. Ev yine 100 yıllık uykusuna gömülmüştü. Artık karnım feci şekilde guruldamaya başlamıştı ki yine açılıp kapanan kapı seslerini duyunca yataktan fırladım. Bilmem neden Murat enişteden çekiniyorum. O varken ayak altını dolaşmak istemiyorum. Oysa çok tatlı ve de çok yakışıklı. Teyzemi mutfakta yakaladım. Beni görünce şaşırdı. "Sen uyandın mı?" diye büyüklerin sorduğu o pek çok anlamsız sorulardan birini sordu. "Yani uyanmamış olsam mutfakta işim ne?" "İki saattir karnım guruldayarak birilerinin kalkmasını bekliyordum," deyince bir kahkaha attı. "Ömürsün vallahi Serra. Kahvaltını hemen hazırlayayım o zaman," dedi. Ben de çoktan mutfaktaki masanın başına geçip oturmuştum bile. Teyzem beyaz sabahlığı içinde kelebek gibi bir o yana bir bu yana giderek kahvaltımı hazırlayıp önüme koyduktan sonra kendine de bir fincan çay alıp karşıma geçti. Anlat bakalım, nasıl buldun bizim Çeşme'yi?" "Geleli daha 2 gün oldu," dedim. "O 2 günde de Murat eniştenin akrabaları bizi yemeklere davet etmişler. Günlerim hep büyüklerin arasına geçmişti. Çeşme'yi bugünden sonra tanıyacağım. Olaylar ve insanlar hakkındaki izlenimleri defterime yazacağım. Annemi dün Ankara'ya yolcu ettik. Bakalım yıllık iznini ne zaman alabilecek? Daha önce gelebilecek mi?" Annem gidince içim öyle bir hüzün kapladı ki anlatamam. "İşte," dedim kendi kendime, "artık yalnızlıklar başlıyor. Babam yok, lafı bile edilmiyor bu çevrede. Annem de gitti. Gerçi akrabalarımın yanındayım ama yine de aynı şey değil. İnsanın kendi evi gibi olmuyor." 18 Haziran 1989. Bugün Sırma'nın arkadaşlarıyla tanıştım. Yani bundan kötü bir tanışma olamazdı benim için. Sabahleyin Sırma'yla havlu elbiselerimizi giyip plaja gittik. Bu benim çok garibime gitti. Düşün, mayonun üstüne havlu bir şey veya bir bluz giyip öylece sokağa çıkıyorsun ve plaja kadar yürüyorsun.